Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Esvend 1400, Hicri Kameri 21 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 23 Şubat 2022 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 7. Uluslararası Erbayin Ödülü, Mutfak Kültürü ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Afrika ülkeleriyle işbirliğini genişletmeye ve onlara teknolojiyi aktarmaya hazır olduklarını söyledi. Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar Emiri ile görüşmesi iki ülke ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önünü açacağını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı, Siyonist rejim İsrail Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya arasında müttefiklik anlaşması imzalandı. Putin, Ukrayna'nın nükleer kapasitesinin Rusya için bir tehdit olduğunu söyledi. Rusya, Batı'nın yaptırımlarının kanunsuz olduğunu bildirdi. Öte yandan Biden, Rusya'nın adımlarını işgal olarak niteledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mozambik Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye ve onlara teknik bilgi aktarmaya hazırız dedi. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile dün Doha'da düzenlenen OPEC Doğalgaz Zirvesi'nin oturum kulesinde görüşen İran Cumhurbaşkanı Zeyd İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti açısından Afrika ülkeleri yetenek ve kaynaklarla dolu topraklardır. Ama bu kıta ülkeleri son birkaç yüzyılda batılı devletler tarafından her zaman yağmalanmıştır, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Afrika ülkelerinin çalışkan insanlarına, büyüme ve gelişme için önemli rezervlere ve yeteneklere sahip olduğuna inandığını kaydeden reisi, hükümetimiz başta Mozambik ve Afrika ülkeleri olmak üzere bu ülkelerle ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye ve ülkelere deneyim ve teknik bilgileri sunmaya hazır dedi. Amerika ve Batılıların gittikleri her yerde yalnızca kendi çıkarlarını elde etmeye çalıştıklarını ve o ülkeler için hiçbir yararlı iş yapmadıklarını belirten reisi şöyle dedi. Son yıllarda bazı Afrika ülkelerindeki terör gruplarının istikrarsızlığı ve terörist faaliyetleri de Batı ve Amerika'nın müdahalesinden kaynaklanmaktadır. Ve eski Amerikalı yetkililerin IŞİD'in bu ülke tarafından kurulduğunu itiraf etmeleri bu iddianın kanıtıdır. Mozambik Cumhurbaşkanı da ülkesinin İran ile ilişkileri genişletme konusundaki ilgisini de dile getirerek İranlı uzmanların teknik yeteneklerini Mozambik halkına fayda sağlamak ve ikisi arasındaki etkileşimleri geliştirmek için kullanabileceğimiz birçok doğal kaynağa sahibiz dedi.
İran Cumhurbaşkanı Ekvator Ginesi Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede İran olarak bu ülkelere teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatı da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Afrika ülkeleriyle işbirliği yapmaya ve ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi Katar'da düzenlenen doğalgaz ihraç eden ülkeler zirve toplantısı kulisinde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Afrika ülkeleri zengin kaynaklarının ötesinde kıtanın kalkınmasında etkin rol oynayabilecek çalışkan insanlara sahiptir dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi şöyle dedi. Yüzyıllar boyunca batılı devletler sırf Afrika'nın zengin kaynaklarını ve insan gücünü yağmalamış, sömürgeci ruhlarını korumuş ve sadece sömürge yöntemlerini değiştirmiştir. İran Cumhurbaşkanı batılı devletlerin korona döneminde Afrika ülkelerine hiçbir şekilde aşı ve ilaç konusunda yardım etmediğini de hatırlatarak, eğer İran'da koronavirüs aşısı üretmek için girişimde bulunmasaydık, Batılılar kesinlikle bize aşı vermezdi dedi. Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı da söz konusu görüşmede İran'ı büyük bir ülke olarak niteleyerek şöyle dedi. Afrika ülkeleri uzun yıllardır Batı ülkeleri tarafından sömürgeleştirildi ve bugün zengin kaynaklarını Afrika halklarının yararına kullanmak için İran gibi ülkelerle işbirliğine ihtiyacımız var.
İran Dışişleri Bakanı Katar Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın Katar Emiri ile görüşmesinin iki taraf arasında ilişkilerin gelişmesi için bir fırsatı beraberinde getireceğini söyledi. İRNA Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Katar ziyaretinde ona refakat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bir araya geldi. İki ülke arasında Katar'da yaşayan İranlılarla ilgili çeşitli siyasi, ekonomik ve çeşitli meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Emir Abdullahyan, Katar hükümetini, Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve beraberindeki heyetin yanı sıra OPEC doğalgaz zirvesinin başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı ev sahibi yaptığı için övgüde bulundu. Katar Dışişleri Bakanı da İran Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri arasındaki görüş alışverişinin önemini de vurguladı ve iki ülkenin üst düzey yetkililerinin kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı. İran ve Katar Dışişleri Bakanları Viyana görüşmeleriyle ilgili önemli konuları ve gelişmeleri, ayrıca Afganistan ve Yemen'de dahil olmak üzere bölgesel meseleleri görüştüler.
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Muhammedi Bakş, İran ve Katar arasında havacılık sanayinde işbirliğinin gelişeceğini duyurdu. Muhammedi Bakş özellikle 2022 Katar Dünya Kupası'nda yolcu ve kargo uçuşlarının artmasıyla İran ve Katar arasında havacılık sektöründe ikili işbirliğinin geliştirildiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi pazartesi günü Katar Emiri ve Başbakanı ile Doha'da bir araya geldi ve iki taraf arasında 14 anlaşma imzalandı. Anlaşmalardan biri de havacılık ve turizm alanıydı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Trump yönetiminin tüm çabalarına ve yaptırımlara rağmen İran'ın tecrit edilmediğini belirterek şunları kaydetti. Viyana'ya sadece müzakere amacıyla değil iyi bir anlaşmaya varmak amacıyla geldik. İRNA Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Euronews'da yayınlanan röportajında nükleer müzakere sürecinde bu müzakerelerin ciddiyeti konusunda İran'ın görüşünü net bir şekilde açıklar mısınız şeklinde soruya verdiği cevapta Viyana'ya sadece müzakere amacıyla değil iyi bir anlaşmayı müzakere etmek amacıyla geldik. Bir anlaşmaya hiç bu kadar yaklaşmadığımıza inanıyorum dedi. Emir Abdullahyan, Batı bugün Viyana'daki müzakere masasında neler olduğu konusunda gerçekçi olması olmak isterse birkaç saatten daha kısa bir sürede nihai bir anlaşmaya varabiliriz. Bu nedenle bizce zamanlama Batı tarafının elindedir ve onların gerçekliğine ve inisiyatifine bağlıdır dedi. Emir Abdullahyan muhabirin İran hakkında tecrit edilmiş tabirini kullandığı sorusuna karşılık, biz İran'ın tecrit edilmiş bir ülke olduğuna inanmıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları bizim için bazı sorunlar doğuruyor. 2015 yılından bu yana özellikle 3 Avrupa ülkesi, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın eylemsizliği İran için bazı sıkıntılara neden oldu. Ancak tüm çabalara rağmen hatta Trump yönetimi sırasında ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü aşırı baskı kampanyasına rağmen İran'ın izolasyonu başarısız oldu diye konuştu.
İran'ın üst düzey müzakerecisi Ali Bagri Keni, Viyana'daki görüşmelerin koordinatörü ile bir araya geldi. Ali Bagri Keni ile görüşmelerin koordinatörü Andrew Kumar arasında ikili görüşme dün Viyana'da gerçekleşti. Pazartesi günü ve ayrıca dün Viyana'da yoğun uzman toplantıları ve istişareler yapıldı. Bu arada Entrecum Mora dün Coburg Oteli'ndeki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiğini, iki tarafın 10 aylık görüşmelerin ardından sona yaklaştığını ancak nihai sonucun hala belirsiz olduğunu tweetledi. Viyana müzakerelerinin Avrupa koordinatörü yaptırımların kaldırmasına ilişkinde müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini, bir anlaşmaya varmak için kilit sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mikhail Ulyanov da Viyana'nın yaptırımları kaldırma görüşmelerinin bitiş çizgisini geçmek üzere olduğunu tweetledi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19sağlık.gov.tr adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 463.335 covid19 testi yapıldı. 86.070 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişinin yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 98.199 oldu. Türkiye Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, varyantın güçlü olduğu, aşının sağ bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde COVID-19 sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemde ise kayıplarımız genellikle 65 yaş üstünde, hali hazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz, kendimizi koruyalım ifadelerini paylaştı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı ile ırkçı rejiminin elebaşı İzzak Herzog'un Ankara ziyareti hakkında telefonla görüştü. Siyonist rejim İsrail'in elebaşı İzzak Herzog'un Mart ayı ortasında Türkiye'yi ziyaret edecek olması, bu rejimin elebaşının uzun yıllar aradan sonra Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret sayılıyor. Türkiye ve Siyonist rejim İsrail çok ciddi ihtilaflar ve tartışmaların ardından 2018'de birbirlerinin büyük elçilerini sınır dışı etmişlerdi ve o zamandan itibaren iki taraf arasında ilişkiler de gerginleşmişti. Geçen yıl Kasım ayının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ender bir girişimde Siyonist rejim İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesi Türkiye Cumhurbaşkanlığı sarayını filme almaktan gözaltına alınan İsrailli bir çiftin Türkiye tarafından serbest bırakılmasının ardından geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'un Türkiye ziyareti sırasında Ankara ve Tel Aviv'in enerji işbirliğini görüşebileceğini de söyledi. Ankara'nın Siyonist rejim başkanının ziyaretine yönelik coşkusu ve heyecanı, Erdoğan liderliğindeki Türkiye hükümeti yetkililerinin defalarca İsrail işgaline karşı Filistin halkını destekledikleri bir ortamda yaşanıyor.
Salı akşamı Batı Şeria'nın Beytüllahim kasabasında Siyonist askerler tarafından Filistinli bir genç vurularak şehit oldu. Beytüllahim'in güneyinde bir Filistinli genç işgalciler tarafından şehit edildi. Dün akşam saatlerinde Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan Beytüllahim'in güneyindeki El Hıdır kasabasında Filistinli bir genç işgal güçlerinin saldırısından dolayı hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı El Hıdır kasabasının batısındaki Bakuş mıntıkasında Filistinli gençlerle işgal güçleri arasında çatışmalar meydana geldiğini, saldırıda işgal güçlerinin gençleri gerçek ve plastik mermilerle ayrıca gaz bombalarıyla saldırıda bulunduklarını ve saldırıya hedef olan gençlerden Muhammed Şehade'nin de şehit olduğunu duyurdu.
Suriye'de güvenlik kaynaklar Amerikan koalisyonunun IŞİD mahkumlarını Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor'dan kuzeydoğudaki Hasike eyaletine naklettiğini bildirdi. Suriye'nin doğusunda yasa dışı olarak bulunan Amerikan işgal güçleri son 2 yılda IŞİD teröristlerini Kuzeydoğu Suriye'deki Kürt militanlarının tutulduğu hapishanelerden ve Irak'tan defalarca başka yerlere taşıdı. Suriye hükümeti Amerikalıların ve yandaşlarının Suriye petrolünü yağmalamak ve IŞİD unsurlarına yardım etmekten başka bir amacı olmadığını ve yasa dışı varlıklarının sona erdirmeleri gerektiğini defalarca vurguladı. Amerikan güçleri aralarında IŞİD'li teröristlerinde bulunduğu bazı terör gruplarına istihbarat ve silah hizmeti vererek bu teröristleri Suriye'deki planlarında kullanıyor.
Bahreynli Şii Müslümanların lideri Ali Halife rejiminin Bahreynli kadınları gözaltına alma politikasını kınadı. Bahreynli yetkililer 14 Şubat devriminden bu yana kadınlara yönelik gözaltı yoğunlaşan senaryosunu tekrarlayarak Bahreynli kadın aktivist Fazile Abdülresul'u tutukladı. El Alem'e göre Bahreynli'deki Şiilerin lideri Şeyh İsa Kasım dün Bahreynli aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu ve Ali Halife rejiminin kadınları korkutmak ve insanları aşağılamak gibi çılgın politikaların durdurması gerektiğini bildirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi. Moskova'da Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelirken ikili zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Putin açıklamalarda bulundu. Putin şöyle dedi: komşu yolların açılması hepimizin lehine olacak. Bizim tüm komşularımız da aynı şekilde düşünüyor. Ekonomi ve ticari ilişkiler konusunda aşamalı olarak gelişiyor. Aliyev de şöyle dedi: toplantılarımız düzenli yapılıyor. Birkaç ay önce tekrar görüştük. İlişkilerimiz dinamik gelişiyor. Şahsi görüşmeler bizim için çok önemli. Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte müttefik işbirliği deklarasyonu imzaladıklarını belirterek bu müttefiklik bildirgesi bizim diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında imzalanmasının sembolik bir önemi vardır dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi. Putin, gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki sözde yönetimleri tanıması, Rus ordusunun yurt dışında görev almasına ilişkin kararın onaylanması ve Ukrayna ile ilişkiler hususunda açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki konsolosluk ve büyükelçiliklerde görev yapan diplomatik personelin ülkeden tahliye edileceğini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Luhansk ve Donetsk'i tanıması üzerine iki ülke arasındaki diplomatik kriz derinleşti. Ukrayna dün Moskova Masat Güzeli'nin Ukrayna'ya çağrıldığını duyurdu. Rusya ise Ukrayna'daki konsolosluk ve büyükelçilik çalışanlarının tahliye edileceğini açıkladı.
Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını işgalin başlangıcı olarak nitelendirerek Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin olarak Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın dedi.
Ve Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin artmasının ardından Polonya Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu'nda FIFA'dan 2022 Dünya Kupası playofflarında Polonya ve Rusya milli takımı arasındaki maçın durumunun netleşmesini istedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Orta Asya'da radikal terör örgütü üyelerinin yakalanması başlığını taşıyor. Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı'nın Orta Asya ülkelerinde radikalizm ve aşırıcılığı önleme girişimlerine rağmen görünen o ki, bölgedeki radikalizm hareketleri kimi batılı devletlerinde destekleriyle artıyor. Kırgızistan güvenlik meseleleri uzmanları son dönemde tekfirci, terörist gruplara katılan kişilerin yaşlarının düşük olduğu hususunda uyarıda bulundular. Halbuki bölge ülkeleri kolektif güvenlik anlaşması teşkilatından tekfirci terörist gruplar ile mücadele etmek için destek almaktadırlar. Bu hususta önemli önlemlerin de alındığı unutulmamalıdır. Bu bağlamda geçen Kasım ayında Kırgızistan Bölgesel Uzmanları Derneği, radikalizm ve terörizm ile mücadelede gençlerin eğitiminin rolü başlıklı bir konferans düzenlemiş, gençlerin radikalizm ile mücadele yöntemlerini incelemişlerdi. Kasım ayı konferansında Kırgız uzmanlar, bölgedeki özellikle Afganistan'daki mevcut durum göz önüne alındığında aşırılıkçı ve radikalizm yanlısı gençliğe karşı koymayı düşünmeliyiz. Çünkü Orta Asya bölgesinde gizli unsurlar var açıklamasında bulundular. Kırgız uzmanlar ayrıca şunları kaydettiler. Teröristlerin yaşı hızla düşüyor. 12 yaşındakiler de radikaller arasında. Orta Asya Cumhuriyetlerinde aşırılıkçı akımların faaliyetleri için gerekli ve yeterli temellerin bulunması sebebiyle bu bölge devletleri her zaman bu akımların yol açtığı tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Orta Asya Cumhuriyetleri arasında ise Özbekistan, tekfirci terörist akımların büyümesi ve güçlenmesi için bölgedeki diğer cumhuriyetlere göre çok daha elverişli koşullara sahiptir. Bu nedenle her ay Özbek güvenlik güçleri tarafından aşırılıkçı akımlarla bağlantılı çok sayıda kişi tespit edilerek tutuklanıyor.
Bu bağlamda son haftalarda Özbek güvenlik güçleri Taşkent elinde aşırılık yanlısı gruplarla işbirliği yaptıklarından dolayı 24 şüpheli Özbek vatandaşını tutukladı. Geçen ay boyunca Özbekistan hükümet güvenlik güçleri Andijan ilindeki diğer Özbek güvenlik teşkilatları ile işbirliği içerisinde aşırılık yanlısı Hizbut Tahrir örgütüne üye olduklarından şüphelenilen 12 kadını tutukladı. Orta Asya'da aşırılık yanlısı bir parti olan Hizbut Tahrir grubu üyelerinin dünya çapında düzinelerce ülkede faaliyet gösterdiği söyleniyor. Bu örgüt İslam ülkelerinde hükümet kurmayı sözde hedefleri olarak ilan ediyor. Aslında bu partinin Rusya ve Orta Asya ülkelerindeki faaliyetleri yasaklanmışken ancak yapılan ifşaatlar ve gelen bilgiler bazı Orta Asya cumhuriyetlerinde aşırılıkçı akımların bu ülkelerin hükümetleri ve üst düzey yetkilileri seviyesine bile sızdığını gösteriyor. Hatta bazı bakanlar ve üst düzey askeri yetkililer Orta Asya bölgesinde aşırılıkçı akımlara bağlı kişilerin hareketi için gerekli kolaylıkları bile sağlıyor. Bununla birlikte Özbek hükümet yetkilileri geçtiğimiz ay içinde ikinci kez bu tekfirci terör hareketiyle bağlantılı bir dizi başka kişileri de tespit ederek tutukladı. Özbekistan, Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olarak aşırılıkçı akımların sömürülmesi için uygun koşullara sahiptir. Aynı zamanda görünüşte parti olan bazı örgütler bu ülkedeki aşırılıkçı akımlar çerçevesinde çalışma yürütüyor. Özbek hükümetinin geleneksel olarak dini aşırıcılık ve terörizme karşı güçlü bir politikası olmasının nedeni de budur. Özbekistan'daki aşırılıkçı hareketler, özellikle Hizbut Tahrir, Orta Asya'daki en güçlü ve en saldırgan aşırılıkçı örgütlerden biri olarak kabul ediliyor. Örgüt uygulamada Orta Asya hükümetleri için uzun vadeli bir ticaret oluşturduğunu göstermiştir. Grup halihazırda El-Kaide ve Tayyip'e ordusu ve dahil olmak üzere Pakistan'daki terörist gruplarla yakın işbirliği içinde çalışıyor. Özbekistan'da aşırıcılığın yükselişi ülkenin yoğun nüfuslu Feragane Vadisi bölgesine özgü ülkedeki sosyoekonomik ve etnik gruplar arası sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Özbek güvenlik güçleri ülkede özellikle de Feragane Vadisi'ndeki güvenlik durumunu sürekli olarak izlemektedir. Özbekistan ve Tacikistan hükümetlerinin internet ağında aşırıcı grupların faaliyetleriyle mücadele bağlamında kapsamlı eylem programı imzalamaları bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Libya Başbakanı'nın siyasi krizden kurtulma çabaları etrafında. Libya'daki seçimlerin düzenlenmesi bizzat ülkenin en önemli siyasi krizlerinden biri haline geldiği bir ortamda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdülhamid El-Dibeybe bu yılın ortalarında anayasa referandumuna eş zamanlı olarak parlamento seçimlerinin düzenlenmesine dair yeni plan sundu. Libya Başbakanı Dibeybe, Libya'yı satmaya veya savaşın tekrar geri dönmesine asla müsaade etmeyeceklerine vurgu yaparak, sunduğumuz plana göre anayasa referandumu parlamento seçimleriyle eş zamanlı olarak düzenlenecek. Seçimler karşı tarafların oyun bozanlığı yüzünden düzenlenemezse o zaman elektronik oylama gündeme alınacak ve farklı uluslararası tecrübelere dayalı olarak bazı bölgelerde kısıtlı da olsa seçimler yapılacak dedi. Daha önce Libya seçimlerinin 24 Aralık 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanmıştı ancak seçim yasası ve kuralları üzerindeki anlaşmazlıklar ve ihtilaflar, özellikle de adayların onaylanması, adayların nihai listelerinin yayımlanmaması, seçim kampanyalarının başlatılmasına müsaade edilmemesi, ayrıca adaylara karşı adli sorunlar yüzünden seçimler ertelendi. Libya parlamentosu seçim tarihinin ertelenmesi, bu ülkenin siyasi geleceği hususundaki kaygıları da yoğunlaştırarak artırmaktadır. Öyle ki seçim tarihinin ertelenmesi seçimleri düzenlenme koşullarını zorlaştırmış ve devam eden ihtilaflar da göz önünde bulundurularak farklı siyasi gruplar arasındaki çatışmaların tekrar başlaması ihtimali de güçlenmiştir. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başında bulunan Başbakan Abdülhamid El-Dibeybe iktidarı sadece ve sadece seçimlerle seçilen bir hükümete devredeceğini bildirdi. Libya Doğu Merkezi Hükümet olarak bilinen Temsilciler Meclisi 10 Şubat 2022 tarihinde oy birliğiyle Fethi Başağı'yı Abdülhamid El-Dibeybe'nin halife olarak yeni hükümetin başbakanı olarak seçti.
Şimdi de Fethi Başağı'nın başbakan olarak tanıtılmasından birkaç hafta sonra Libya Hükümeti Yüksek Konsey Başkanı Halid El-Mişri, parlamentonun yeni başbakanı tanıtma kararının Yüksek Konsey'in resmi oturumundan önce yayımlanmasının uygunsuz bir yaklaşım olduğunu belirtti. Halid El-Mişri sözlerine şunları da ekledi. Parlamento oturumunda alınan kararlar bir sürü anayasal ihlaller içeriyor. Bu kararlar iki konseyin temsilcilerinin yakınlaşmasını, ayrıştırmasını hususunda temel mütabakatlarını ihlal etmektedir. Günümüzde Libya zor koşullar yaşamaktadır. Bir yandan bu ülkede tekrar iç savaşın patlak verme ihtimali yaşanırken, bir diğer yandan ise önde gelen siyasiler arasındaki çatlaklar ve ihtilaflar, siyasi çözümler ve müzakerelerin sonuca ulaşmamasına yol açmıştır. Yasal boşluklar ve de El-Dibeybe'nin görevden alınması hususunda ve Fethi Başağı'nın başbakan olarak tanıtılması meselelerinde başvurulacak yasal mercinin yokluğu, Libya'nın siyasi arenasında ciddi ihtilaflara yol açmıştır. Öyle ki Libya'nın farklı şehirlerinden askeri teçhizat ve donanımlar tekrar başkent Trablus'a gönderilmiş ve El-Dibeybe'nin desteklenmesi için hazırlanmıştır. Böylece bu ülkenin tekrar silahlı bir çatışma sürecine dahil olması muhtemeldir. Bu da kaygıları gitgide daha da arttırmıştır. Müslüman Alimler Uluslararası Birliği üyesi ve Libya meseleleri uzmanı Ali El-Sallabi bu hususta değerlendirmesinde şöyle diyor. Sosyal ve siyasal barış, Libya'da barış ve istikrarın tesisinde atılacak her türlü siyasi girişimin girişi ve ön aşaması sayılır. Görünen o ki Libya'da çatışmalara ve ihtilaflara son verme, ayrıca ülkeyi siyasi krizden kurtulmanın tek yolu seçimlerin düzenlenmesi için koşulların hazırlanması ve halkın iradesinin bu seçimlerde gösterilmesidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 İsvan 1400 Hicri Kamiri 21 Recep 1443 ve miladi 23 Şubat 2022 Çarşamba. (Gülüyor) 42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 İsvan 1358'de İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın onaylanması ve İslami Şura Meclisi'nin kurulmasının ardından İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin emri üzerine Ayetullah Doktor Muhammed Hüseyin Beşli İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinden sonra ilk İran Temiz Mahkemesi Başkanı olarak seçildi. Bu gelişme İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın İslami nizamla uygun bir biçimde yargı erkenin yapılandırılması ve kurulması amacıyla gerçekleşti. Ayetullah Beyşli, İslam İnkılabı'nın önde gelen şahsiyetlerinden sayılıp, Hicri Şemsi 1360 Tir ayında Elikanlı Münafıklar terör örgütü tarafından şehit düştü. (12 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 İsvan 1388'de Pakistan'da bulunan Elikanlı Cundullah terör örgütünün elebaşı Abdülmelek Rigi Kompirke istihbari operasyon neticesinde İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'na bağlı görevlilerince yakalandı. Rigi bombalamalar, cinayetler ve adam kaçırma gibi birçok suç işlemişti. O kendi yakınlarına bile acımadı. Abdülmelek Rigi tutuklanmasının ardından İran'ın güneydoğu bölgelerinin güvensizleştirilmesi ve bu bölgelerde mezhebi ihtilafların körüklenmesini amaçlayan terör grubuna Amerika ve Siyonist rejimin mali ve askeri teçhizat desteğine itiraf etti. Rigi sonunda Hicri Şemsi 30 Hurda 1389'da idam edildi. Rigi'nin itirafları Amerikan hükümetinin terörizmle mücadele iddialarının tamamen yalan ve riyakarca sözlerden ibaret olduğunu gözler önüne serdi. (77 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 İsvan 1323'te önde gelen alim ve fakih Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi Derçeyi vefat etti. Hicri Şemsi 1240'da İsfahan'da takvali ve ilim ehli bir aile dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi babasının oğlu 10 yaşına kadar ondan çeşitli ilimleri öğrendi, ardından kardeşiyle birlikte dini eğitim için İsfahan kentine gitti. İsfahan kentinde fakir olmasına rağmen ciddiyetle fıkıh ve usul derslerini alan Ayetullah Seyyid Muhammed Mehdi Derçi, Hicri Şemsi 1271'de tahsilini tamamlamak için Necef'te 7 yıl boyunca kendi dönemindeki önde gelen alimlerden dersler aldı, ardından İsfahan kentine gitti ve onlarca öğrenci yetiştirdi. (1195 yıl önce bugün Hicri Kameri 248 yılının Recep ayında Müslüman alim Ebu Hatem Soh bin Muhammed Secistani vefat etti. Kur'an-ı ilimler, hadis, edebi teknikler ve Şii dallarında büyük yeteneğe sahip olan Ebu Hatem, ibadet, tahsil ve Kur'an-ı Kerim tilavetine büyük ilgi duyardı ve sosyal işlerden asla geri kalmazdı. (144 yıl önce bugün 21 Recep 1299'da önde gelen alim Ayetullah Sadreddin Sad Irak'ın Kazemin kentinde dünyaya geldi. Doğduğu kente hocalarından edebiyat ve matematiği öğrenen Sad dini ilimlerde eğitimini sürdürmek için Necef İlmiye Havzası'na gitti ve içtihat makamına ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraf etti. Yüz binlerce çocuğu bekleyen tehlike.
Karar.
Çiftçi zam ekiyor.
Yeni Asya.
Esnaf belini doldurmayacak halde.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 21 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde Ali Babacan çöken ekonomiden sorumlu değil mi başlıklı yazısına yer veriyor. Dün Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda ekonomi politikalarında neler yapacakları konusuna değinmiştim. İttifak ile birlikte hareket eden Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın dünkü açıklamasını okuyunca epeydir yazmak istediğim bu konunun tam zamanı dedim. Babacan diyor ki, bugün yüzeyde ekonomik krizi görüyoruz ama tüm bu sorunların çözümünün temelinde bunun alt yapısında hukuk ve adalet yoksunluğu var. Hukuk ve adaletin olmadığı hiçbir yerde ekonomi düzelmez. Bugün görevde olan iktidar ağzıyla kuş tutsa bu ülkenin ekonomisini düzeltemez. Çünkü hukuk ve adalet kavramını kaybetti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Evet, ülkemizde keyfi bir hukuk, yargı, siyasi işleyen bir hukuk var. Basın özgürlüğü, şeffaflık yok. Başta ekonomi hemen her alanda kayırmacılık var. Üstüne üstlük yanlış ekonomi politikaları. Şüphesiz ki durum böyleyken, İktidarın çöken ülkeyi, ekonomiyi ayağa kaldırmasını hemen hiçbir koşulu yok. Babacan hukuk ve adalet yoksunluğuna gönderme yaptı ama yukarıdaki saptamaları da şüphesiz paylaşıyordur. Fakat ekonomik çöküşü salt hukuk ve adalet yoksunluğuna bağlamak, hukuk ve adaletin sağlanması ile hemen ekonominin düzeleceğini söylemek hem çok kolaycı hem de ülkemizin temel ekonomik sorunlarından sanki habersiz olmak demektir. Daha önce Babacan'ın bakışını yazacaktım dedim. Nedeni Babacan'ın hükümetin 2015 sonrası politikalarından sorumlu olmadığını, o yıla kadar ekonominin sanki her bakımdan tıkırında gittiğini sanmasıdır. O yıla kadar Babacan ekonomiden sorumluydu. Peki Babacan ülkenin hangi makroekonomik dengelerini düzelten politikalar uyguladı ve ne başarı kazandı? Ülkenin örneğin ihraç mallarının teknolojik düzeylerini değiştiren, getirisi az, düşük ve orta teknolojiye dayanan yapısından mı kurtardı yoksa katma değer üreten ileri teknoloji ekonomik yapıya mı geçirdi? Şu saptama ülke ekonomisinin değiştirilmesi gereken temel sorunudur ve Babacan onca yıl yönettiği Türkiye ekonomisinin bu yapısını değiştirecek bir politika uygulamamıştır. Ali Babacan ve iktidar dışarıdan doğrudan yatırım ve sıcak paranın yağması ile ülkeyi bol para ile içinde yüzdürdüler. Ülkenin düşük teknolojili ekonomik yapısını neredeyse olduğu gibi bıraktılar. Bunun değiştirecek politikalar akıllarının ucundan bile geçmedi. Türkiye'nin ekonomik çöküşünün temelinde ekonominin bu yapısının değişmemesidir. Bu ülkenin kronik çöküş sarmalıdır. Saadet zinciri kopunca derin kriz. Bu döneme özgü olan adalet ve hukuk yoksunluğunun çöküşün üzerine tüy dikmesidir. Gerisi bir politik masal. Ülkeyi bekleyen tehlike, bir iktidar değişikliğinde aynı sarmalın sürdürülmesidir. Salt hukuk ve adalet tesisiyle ülke ekonomisi düzelmez. Ali Babacan ülkeye para aksın, bizde her şey düzelmiş gibi davranalım, küresel oyununun adamı mı?
Oğuz Demir 21 Şubat tarihli Karar gazetesinde "Ekonomi gözlerdeki ışıktır" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son dönemde hükümetin, muhalefetin ve uzmanların hepsinin nadir hemfikir olduğu bir konu var. Ekonomide işlerin yolunda gitmesinin büyük ölçüde güvene bağlı olduğu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu durumu kendine has üslubuyla biraz farklı ifade ediyor. Bakan ekonomi gözlerdeki ışıktır diyor. Gerçi Bakan Nebati ekonomi gözlerdeki ışıktır derken kendisine soru soran televizyon sunucusuna kendi gözlerini işaret ederek bu cümleyi söylüyor. O yüzden ana fikirde hemfikir olsak da uygulamada mecburen ayrışıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomi eğer gerçekten gözlerdeki ışıksa o ışığı bakanların gözünde değil vatandaşın gözünde aramak gerekir. Ve gerçekten vatandaşın gözlerinde de ışık olduğunda iyileşmenin yakın bir zamanda gerçekleşmesi mümkün olabilecektir. Tabii ki tek tek vatandaşların gözlerinde ışık var mı yok mu bakmak zor. İşte bu yüzden o ışığı yansıtabilecek verilere bakmakta yarar var. Geçtiğimiz hafta TÜİK bize bu konuda ipucu verebilecek iki veri açıkladı. Birincisi Türkiye Yaşam Memnuniyeti Araştırması. Bu araştırma 2003 yılından bu yana yapılıyor. Bu çalışmada sorulan sorulardan biri de bir yıl sonrasına ilişkin beklentiler. Daha iyi olacak, aynı olacak, daha kötü olacak ve fikrim yok şeklinde seçenekler sunuluyor katılımcılara. Verinin hazırlanmaya başlandığı 2003 yılından bu yana bir sonraki yıl için daha iyi olacak diyenlerin oranının en düşük olduğu yıl 2021. 2003-2020 yılları arasında gelen yılın daha iyi olacağına inanan katılımcıların oranının ortalaması %34 iken 2021'de bu oran sert düşerek %20.9 olarak tespit edilmiş. Daha kötü olacak diyenlerin genellikle en düşük orana sahip oluyor. Yine aynı karşılaştırma yapayım. 2003-2020 arasında takip eden yıl daha kötü olacak diyenlerin oranının ortalaması %13 iken 2021 yılında bu oran 2,5 kat artmış ve %33,8 olmuş. Verinin hazırlandığı 2003 yılında bu yana en yüksek oran. Yani anlayacağınız yurttaşlara 2022 nasıl olacak diye sorulduğunda insanların gözünün ferinin kaçtığı görülmüş. Benzer bir durum TÜİK'in aylık olarak açıkladığı tüketici güven endeksi verilerinde de görülüyor. Aralık 2021'de tarihi dip seviyelere düşen tüketici güveni Ocak'ta bir miktar iyileşmiş olsa da Şubat'ta yine düşüş gösterdi. 1-200 arasında hesaplanan veride 100'ün üstü iyimserlik, 100'ün altı kötümserliği gösteriyor. Veri sıfıra yaklaştıkça daha kötümser bir duruma işaret ediyor. 200'e yaklaştıkça da iyimserlik artıyor. Bakalım TÜİK, tüketicinin güveninin Şubat'ta ne olmuş? TÜİK'e göre Ocak ayında 73,2 olan endeks Şubat ayında %2,8 düşerek 71,2 oldu. Kötümserlik net kendini göstermiş. Ancak bu araştırmada da yine mevcut güvenin dışında geleceğe yönelik beklenti de soruluyor. Mesela hanenin gelecek 12 aylık dönemdeki maddi durum beklentisi. Bu veri de 2012 yılından bu yana en düşük ikinci seviye. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de 2012'den bu yana en düşük üçüncü seviye. Salgının hepimizi vurduğu dönemde dahi bu kadar düşük olmamıştı bu veriler.
Tahran Radyosu. Mehmet Faraç 21 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde Z kuşağının son mesajı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kim ne derse desin bir derin buhran var memlekette. AK Partililer de bunu kabul ediyor ki hem anketlere yansıyan oy kaybı hem de iktidar yanlılarının farklı mecralardaki açıklamaları sadece muhalif kesimlerin değil iktidar destekçilerinin de ekonomik gidişattan hoşnut olmadıklarını kanıtlıyor. Çünkü iktidarın maaş artışlarını elektrik, doğalgaz ve yakıta yaptığı zamlarla geri almasının yarattığı çöküşü, piyasa anarşistlerinin bir türlü durmayan yağmacılığı da körüklemeye devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Beş büyük markette kesildiği ileri sürülen milyarlarca liralık cezanın akıbeti bilinmezken, denetimsizlik yüzünden KDV'deki indirim bile piyasadaki yangını bir türlü söndüremedi. Hükümet milleti bağrından çarpan doğal gaz ve elektrik zammı nasıl indireceğini tartışırken, faturalardaki yangın insanları evlerinde karanlıkta ve soğukta oturmaya mahkum ediyor. Sosyal medyaya bu konuda da çarpıcı tepkiler yansıyor. Markete, pazara gidememekten, televizyon ışığında oturmak zorunda kalmaktan, battaniyelere sarılarak yaşamaktan, kahvaltılık malzemeye muhtaç hale geldiklerinden yakınanlar ve daha niceleri öfkeli ve çok çaresiz. Derdimiz bu köşede defalarca dile getirdiğimiz piyasadaki yangına ve bunun ardındaki ihanete, duyarsızlığa, ilgisizliğe, denetimsizliğe bir kez daha dikkat çekmek değil. Asıl sıkıntı 1 kilo patlıcanın 2002'deki çeyrek altın fiyatına geldiği bir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik yangın ve buna karşı dehşet verici çaresiz sessizliğin devam etmesi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yedinci Uluslararası Erbain Ödülü.
Değerli dinleyiciler, beşeriyetin en büyük buluşması olan Erbain yürüyüşü dolayısıyla düzenlenen 7. Uluslararası Erbain Ödülü hakkında hazırladığımız kısa programımızda sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Son yıllarda dünya halkı ve kamuoyu dünyanın en büyük yürüyüşü olan eşsiz bir etkinliğe şahit oluyor. Erbain yürüyüşü hiç kuşkusuz dünyanın her yıl düzenlenen en büyük buluşması ve kongresidir. Erbain terimi Kameri 20 Safer tarihine denk gelen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü için kullanılan terimdir.
Her yıl Erbain dolayısıyla İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın milyonlarca hayranı günler ve hatta aylar öncesinden yaya olarak Kerbela'ya doğru yürüyüşe geçiyor ve Erbain gününde bu kente ulaşıyor. Irak'ta Baas rejimi devrildikten sonra Erbain yürüyüşü 2003 yılından sonra Irak'ta yeniden düzenlenmeye başladı. O yıldan sonra her yıl bu önemli etkinlik daha fazla kalabalığın katılım ile düzenleniyor. Erbain yürüyüşü ilk başladığı yıllarda katılımcı sayısı 2-3 milyonu geçmezken daha sonraki yıllarda bu yürüyüşe katılanların sayısı 20 milyona yaklaştı.
Erbain yürüyüşünde İmam Hüseyin Aleyhisselam hayranları sadece bir kentten veya bir ülkeden değil birçok ülkeden insanlar yer alıyor. Bu etkinliğe sadece bir tek İslami mezhepten değil birçok İslami mezhepten ve hatta Müslüman olmayan ve başka dinlere mensup olan insanlar İmam Hüseyin Aleyhisselam için muazzam bir etkinliğe katılıyor. Bu etkinlikte herkes o ilim ve iman ve maneviyat madeni ve kaynağına doğru hareket ediyor ve bu aşkı ve hayranlığı maddi dünyanın yüzüne vuruyor.
İslami Kültür ve İletişim Kurumu, Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın milyonlarca hayranının yürüyüşü ile beraber olan Erbain etkinliğinin eşsiz ve değerli manevi kapasitesinden hareketle 2014 yılından bu muazzam kültürel, dini ve uluslararası etkinliğin cilvelerini en güzel biçimde uluslararası toplumla paylaşmak üzere uluslararası bir yarışma düzenlemeye karar verdi. Bu karardan hareketle kurumda Uluslararası Erbain Ödülü Sekreterliği çalışmalarına başladı ve ödülün ilk yılı fotoğraf yarışması şeklinde düzenlendi. İmam Hüseyin Aleyhisselam aşıklarının bu ödülü büyük ilgiyle karşılaması yüzünden daha sonraki yıllarda film, seyahatname ve sanal medya bölümleri de eklenerek ödül daha geniş boyutlara taşındı. Şimdiye kadar bu ödülün 6 dönemi düzenlendi. Şimdi 7. döneme kitap bölümü de eklendi. Buna göre 24 ülkeden fotoğraf, anı, film, öykü, makale, sanal medya alanlarında eserler 7. Uluslararası Erbain Ödülü Sekreterliğine ulaştı. Eserler bir bir değerlendirildi. Tahran'da düzenlenen 7. Uluslararası Erbain Ödülü töreninde her yıl Necef'ten Kerbela'ya doğru düzenlenen Erbain yürüyüşü dünyaya sadece tarihi bir olayın ötesinde bir mesaj içerdiği vurgulandı. Ahlaki faziletlerin gelişmesi ve ziyaretçilerin ruhi ve manevi bakımdan yükselmesi Hüseyin'i Erbain yürüyüşünün bazı bereketlerinden sayılır. Hüseyin'i hamaseti yeniden yaşatmak ve bu hamasetin tesirlerini ihya etmek Erbain yürüyüşünün diğer bazı etkileridir. Erbain yürüyüşünde Ehl-i Beyt aleyhisselam hayranlarının kültürel ve manevi iktidarı gözler önüne serilir. Gerçekte Ehl-i Beyt mektebini izleyen milyonlarca insanın gece gündüz durmaksızın devam eden Erbain yürüyüşüne katılması başlı başına büyük bir evrensel kongre sayılmaktadır. İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Hüccetül İslam İmanipur, Hüseyin-i Erbain'in en büyük getirisi İslam ümmeti söyleminin sosyalleşmeyi gerçekleştirmesi olduğunu belirterek şöyle diyor. Hüseyin-i Erbain yürüyüşü bahanesiyle düzenlenen bu yürüyüş, hakikaten dünyanın en büyük, emsalsiz, kültürel ve manevi yürüyüşüdür. Erbain yürüyüşü gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselam ekseninde kutsal ve muhteşem bir ittifakın tecellisi sayılır. Bugün Erbain hamaseti evrensel hale gelmiştir. Buna göre bu hamasetin muhataplarını da bu açıdan görmek gerekir.
Hüccetül İslam İmanipur şöyle devam etti. Pek de uzak olmayan bir geçmişte Erbain dini bir etkinlik veya acı bir tarihi hadisenin hükmündeydi. O günde Ehl-i Beyt musibetleri İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadetinin 40. gününün yıl dönümünde anılıyor ve Ehl-i Beyt hayranları bu büyük musibete ağlıyor ve Kerbela faciasının en büyük kuryesi Hazreti Zeynep'e saygılarını ifade ediyordu. Bugün ise Kerbela şehitlerinin akan kanının bereketi ve açık gizli ilahi lütuf sayesinde Erbain artık sırf Şii Müslümanlar için dini tarihi bir yaz etkinliği olmaktan çıktı ve bu hareketi yeni İslami medeniyetin şekillenme zemini olarak bakmalıyız.
İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Hüccetül İslam İmanipur şöyle ekliyor. Yeni İslami medeniyetin ön hazırlığı olarak ümmeti kurmanın önemli temellerinden biri Hüseyin-i Erbain'dir. Kuşkusuz İslam inkılabı söylemi ve yeni İslami medeniyetin inşa edilmesi için Erbain şarttır.
Yedinci Uluslararası Erbain Ödül Töreni'nde konuşan İslami Kültür ve İrşad Bakanı İsmail'i de şu ifadeler kullandı. Erbain yürüyüşünde hoşgörü, fedakarlık, birlik, vahdet, hatta namaz ve ibadet ve istirahat gibi bir Ehl-i Beyt hayranının kişisel yaşam tarzı gözler önüne seriliyor. Erbain kavramı 80'li yıllardan sonra bölgede direniş edebiyatında yerini aldığını belirten Bakan İsmail'i şöyle devam etti. Irak'ta Baas rejimi devrildikten sonra Erbain yürüyüşü geniş çapta düzenlenmeye başladı ve yıldan yıla gelişerek büyüdü. 2019 yılında İran'dan 4 milyon ziyaretçi, Irak ve diğer ülkelerden gelen milyonlarca ziyaretçiyle birlikte Erbain yürüyüşüne katıldı. Umarız 7. Uluslararası Erbain Ödülü bu etkinlikte büyük bir sıçramaya vesile olur ve gelecek sene koronavirüs salgını sona erer ve Ehl-i Beyt hayranları gönlü rahat bir şekilde bu etkinliğe katılarak ilmi ve kültürel bereketlerinden yararlanır.
7. Uluslararası Erbain Ödülü için düzenlenen kapanış töreninde Irak, İran, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Afganistan, Tayland, İngiltere ve Sırbistan'dan sanatçıların eserleri ödüllendirildi. Fotoğraf yarışında Irak'tan Ahmet Abdülemir, İran'dan Hadi Dehkanpur ve Türkiye'den Ercan Arslan sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü oldu. Profesyonel film yarışında İran'dan Muhammed Salihi, Resulullah Esedi Kaide ve Macid Aziz ilk üç sıraya yerleşti. Bu dalda Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Alçın Ağzade jüri heyetinin özel ödülüne layık görüldü. Halkın amatör filmleri yarışında herhangi bir eser birinci olmazken ikinciliğe Tayland'dan Zehra Lempen layık görüldü. İran'dan Ali Sultani ise üçüncülük ödülünü kazandı.
Anı yarışında İran'dan Meryem Kandi, Irak'tan Abbas Kerim Muhammedi ve Afganistan'dan Muhammed İtimadi sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü oldu. Kitap yarışında İran'dan Muhammed Rıza Abidini, yine İran'dan Muhammed Rıza Puyanfer ve Sırbistan'dan Sırda Marko ve sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü oldu.
Son yıllarda Erbain yürüyüşüne gösterilen yoğun ilgi bu önemli etkinlikte büyük kapasitelerin oluştuğunu ve sekülerizm propagandalarına karşın insanların dini ilahiyata bağlı kalmakta kararlı olduğunu ve beşeriyet, barış ve adalet ve enbiyanın öğretileri temelinde yeni bir dünya inşa etmeye ortak olmak istediğini ortaya koydu. Nitekim bu noktada maneviyat semaları insanlara yüzünü gösteriyor ve sekülerizm tarih çöplüğüne gömülerek insan yaşamında Allah-u Teala'nın varlığı hissettiriyor. Bu da Erbain yürüyüşünde hissedilen şeydir.
Bugün dünya genelinde ülkelerden gelen insanların Erbay'ın yürüyüşüne coşkulu katılımı dünya halkını hayrete düşürüyor. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam aşkı asla unutulmayacağını gösteriyor. Gerçekte İmam Hüseyin Aleyhisselam aşıkları ve hayranları sadece Şia Müslümanlar değil, dünyanın tüm hür insanları ve insaniyet ve fazilet meraklıları da hangi dini ve inanca mensup olursa olsun bu evrensel etkinliğe katılıyor.
Değerli dinleyiciler, beşeriyetin en büyük yürüyüşü olan Erbain yürüyüşü dolayısıyla düzenlenen 7. Uluslararası Erbain Ödülü hakkında hazırladığımız kısa programımızın sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresini giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İran Kürdistan eyaletinde tarihi Senandaj kentine giderek yöre halkının iki sevilen yemeği yani aş haluv ve şiş kebabı ile tanışacağız.
Senandaj kentine hoş geldiniz. Binlerce tepeli, bol camili ve Kürdistan eyaletinin merkez kenti. Senandaj İran'ın en yeşil kentlerinden biridir ve ılıman ve rutubetli bir havası vardır. Kentin doğal güzellikleri, dağlık manzaralar ve birçok tepe çevrelemiştir. Senandaj'ın havası bahar ve yaz aylarında ılıman ve çok iyidir ve bölgenin dağlık olması ise dağcılar ve doğa gezginleri için iyi bir fırsat ve ortam sunuyor.
Günümüz Senandaj kenti bundan 400 yıl önce inşa edildi. Kentin çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda bin yıllar öncesine ait mezarlar bulunmuştur. Bunun da bölgenin binlerce yıl mazisi olduğunu ve halkın yaşadığı bir bölge sayıldığını gösteriyor. Senandaj kentinin tarihi ve geleneksel dokusu zaman aşımı ile kendi güzellik ve asaletini korumuştur. Başka bir ifadeyle kentin itibarını arttırmıştır. Kentin en önemli tarihi binalarından Ulu Cami veya Mescid-i Darül İhsan, Senandaj Müzesi, Muşir Divanı İmareti, Mülket Tüccar, Abider Eğlence Parkı Kompleksi ve diğer birçok mekana değinebiliriz.
Kentin birçok tarihi binası Safaviler ve Kacarlar dönemine aittir ve dönemin güzel binalarının mimarisi bu dönemlere ait olduğunu açıkça belirtiyor. Örneğin Kacarlar dönemine ait değerli binalardan Hosruabad İmareti, dönemin Kürdistan valisi Emanullah Han Erdelan valinin emriyle 6000 metrekarelik alanda ve 3 katta inşa edilmiştir.
Senandaj kenti 2019 yılında UNESCO tarafından müzik temasıyla UNESCO'nun yaratıcı şehirler listesine dahil edildi. Bu seçim, Senandaj'daki müziğin çok çeşitli ve zengin olması ve halkın kültürünün ve yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Kürt müziğinin en özgün çalgı aletleri zurna ve davuldur. Kürt müziğinde de tef ve tamburun yeri bir ayrıdır.
Bu eyalette yaygın olan müzik aletleri arasında tefin halk yanında başka bir yeri vardır. Bu yüzden Senendeç kenti İran'ın tef çalgıcılarının başkenti olarak bilinir. Bu şehirde her yıl vurmalı çalgılara özel bir müzik festivali düzenleniyor. Festival başlangıçta eyalet çapında yapıldı fakat şimdi ülke çapında düzenleniyor ve uluslararası bir festival haline geldi. Dost davası başlığı altında festivalin yan etkinlikleri olarak büyük tef orkestrasının performansı birçok turistin Senendeç kentine akın etmesine ve bu kültürel etkinliği yakından izlemelerine sebep oluyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Kürt kültüründe müziğin yüksek bir konumu vardır. Ve bu konu Kürdistan bölgesinden birçok çalgıcı ve sanatçının dünya çapında şöhrete kavuşmasına sebep olmuştur. İran'ın Kürt sanatçılarından Üstad Şahram Nazeri, Sohrabpur Nazeri, Nasır Rezari, Hasan Zirak, Muhammed Mamli ve diğer birçoklarına işaret edebiliriz.
Sohbetimizin ilk bölümünde kısaca Senendeç kenti ve musikisi hakkında konuştuk. Programımızın devamında sizleri yöresel Kürt halkının çok sevilen yemeklerinden ikisiyle tanıştırmak istiyoruz. Bunlardan biri halkın çok sevdiği aş haluf'tur.
Senendeç dağlık doğası ve elverişli iklimi nedeniyle her türlü yerel ve güzel kokulu sebze ve ot yetiştirmeye uygun bir yerdir. Bu nedenle burada birçok yöresel yemekte çeşitli kokulu ve yerel sebzeler kullanılır. Haluf aşı, yöresel sebzelerle pişirilen leziz bir yemek türüdür. Kürdistan halkı bir nevi koyu ve daha fazla malzemeli çorba olan aş tarzı yemekleri sonbahar ve kış aylarında pişirirler. Bu aşın bir diğer adı ise abguşt gure yani koruklu et suyudur. Ve genelde ezilmiş et ve koruklu bulca su ile pişirilir.
Haluf aşını hazırlamak için 500 gram et, 400 gram pirinç, 300 gram nohut, 250 gram beyaz fasulye, 2 adet orta boy soğan, istenilen miktarda koruk suyu, 1,5 ölçekte nane, maydanoz, pancar yaprağı ve taze soğan, sıvı yağ, tuz, karabiber, zerdeçal. Bu leziz yemeğin hazırlanışı yaklaşık 2 saat sürer. Şimdi tarife geçelim.
Tahran Radyosu.
Haluf aşı için önce soğanları küp doğrayın ve yağda pembeleşinceye kadar çevirin. Ardından kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin ve biraz kavurun. Ardından nohut, fasulye ve pirinci baharatlarla birlikte tencereye alın. Et ve tahıllar hafif pişince daha önce yıkayıp doğradığınız otları tencereye alın. Bir miktar ılık su ekleyin ve ocağı kısın. Et ve nohutlar pişince küp doğradığınız patatesleri ekleyip yaklaşık yarım saat sonra patatesler pişmiş olacaktır. Zevkinize göre aşınızın daha sulu veya daha kıvamlı olmasını istiyorsanız su ekleyebilirsiniz. Aşınız tamamen piştikten sonra zevkinize göre kesin koruk suyu ekleyin ve afiyetle yiyin.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin son bölümünde sizlerle birlikte İran'ın Kürdistan yöresinin şiş kebabını pişireceğiz. Bu yörede çeşitli kebapların yapımı halkın daha çok besicilik yaptıkları için çok yaygındır. Şiş kebap ise daha çok av etinden yapılır ve bu yüzden göçebe hayatı süren ve besiciler arasında çok daha fazla hazırlanır.
Şiş kebap için 1 kilo dana veya koyunun tercihen sırt eti, 6 kaşık yoğurt, 2 diş sarımsak, 2 adet soğan, 50 gram nane yaprağı, 6 çorba kaşığı zeytinyağı, istenilen miktarda demlenmiş safran, tuz, karabiber ve ayrıca domates gerekiyor.
Bu leziz kebap için önce etleri istenilen boyutlarda doğrayın, soğanları soyun ve rendeleyerek suyunu alın. 2 diş sarımsağı soyun ve ince doğrayın. Soğan ve sarımsakları zeytinyağı, nane yaprakları, yoğurt, safran ve karabiber ile karıştırarak harmanlayın. Ardından karışımın içinde olan kabın üzerine kapatın ve 6 ila 12 saat buzdolabında bekletin. Bunun için eti önceki akşamdan terbiye ederek bekletin. Daha sonra şişe çektiğiniz etleri mangalda veya tavada pişirin. Tabii ki İran usulü kebabın yanında domatesleri de şişe dizin ve pişene kadar mangalda çevirin. Etler pişince pilavın yanında veya dürüm halinde çeşitli İran ekmekleriyle yanında doğranmış soğan, sumak veya taze reyhan ile birlikte afiyetle yiyin.
Değerli dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 38. Nurlu Hikmetli Sözünün 2. bölümünde şöyle buyuruyor: "Evladım, en büyük yoksulluk ahmaklıktır." Ahmak kelimesi hamuka kökünden ve cehalet, aptallık ve saflık anlamındadır. Ahmak ise konuştuklarının düşüncesinden önce olana denir. Yani düşünmeden, doğru veya yanlışını ölçmeden, bu yüzden gafletten konuşana denir. Tabii ki rivayetlerde ahmak denilen kişilerden doğuştan zeka seviyeleri az olan veya bu yüzden daha az sorumluluk taşıyabilenler değildir. Burada ahmaktan maksat kendi iradeleriyle gerçekleri anlamak için daha az ortam yaratan ve cahil kalanlardır. Başka bir ifadeyle kendilerini aptal yerine koyanlardır. Nitekim Hazreti Ali Aleyhisselam, "En ahmak insanlar, en akıllı insanlar olduklarını zannedenlerdir." buyuruyor. Emirül Mü'minin 38. hikmetli sözünde aklın en büyük sermaye olduğunu belirtmesinin ardından ahmaklığa işaretle, en büyük yoksulluk ahmaklıktır buyuruyor. Ahmak insanın ne dünyası var ne de ahireti. Böyle bir insan dünyanın geçici çıkarlarını, ahiretin ebedi saadetini tercih eder. Ve geçici zevkleri ise kalıcı saadete. Bu yüzden de ahirette elleri tüm hasenatlardan boş kalırken, sırtı ise günahların yükünden ağırdır. Dünyada da cehaleti nedeniyle dostlarını kaybeder ve maddi konuları idare etmek için gerekli araçları kaybeder. Bu yüzden akılsızlık onun maddi dünyadaki yoksulluğuna da sebep olur. İmam Seccad aleyhisselam bir yolculuk sırasında kıymetli evladı İmam Bakır aleyhisselama şöyle bir tavsiyede bulundu. Sevgili evladım, ahmaklarla arkadaşlık etmekten sakın ve onlardan uzak dur. Onlarla tartışma ve müzakere etmekten sakın. Ardından ahmakların dar görüşlülükleri ve onların kişiliğini tanıma konusunda sözlerine şöyle devam ediyor. Ahmak insan eğer konuşursa aptallığı ve cehaleti onu rüsva eder. Eğer sessiz kalırsa onun yetersizliği ve acziyeti ortaya çıkar. Eğer bir işe kalkışırsa onu bozar. Eğer ona bir sır verirsen onu ifşa eder. Ona öğüt vereni dinlemez ve arkadaşını rahat bırakmaz, komşusu onun evinden uzak durmasını arzu eder. Ve arkadaşı ise onun yanında olmaktan korktuğu için yalnız ve sessiz kalır. Bir ahmak başkalarının toplantısına katıldığında, eğer oradakiler ondan daha büyükseler hepsini aciz bırakır. Ve eğer ondan küçük izeler, kendi ahmakça davranış ve konuşmaları ile onları saptırır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye ve teknik bilgiyi onlara aktarmaya hazır olduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı'nın Katar Emiri ile görüşmesinin Tahran-Doha ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önünü açtığını belirtti. Bakır İkeni ve Mora'nın bir araya geldiği Viyana müzakereleri hakkında Emir Abdullahyan, müzakereler için değil iyi bir anlaşma için olduğunu söyledi. Türkiye'de son 24 saatte 86.070 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanı ile Siyonist rejim, İsrail Dışişleri Bakanı telefonda görüştüler. Siyonistler bir Filistinli genci daha şehit ettiler. Amerika, Suriye'deki IŞİD'li teröristleri başka yere taşıyor. Bahreynli Şii, Müslümanların lideri Şeyh Kasım, Ali Halife rejiminin Bahreynli kadınları gözaltına alma politikasını kınadı. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya arasında müttefiklik anlaşması imzalandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın nükleer kapasitesinin Rusya için bir tehdit olduğunu belirtti ve diplomatlarını Ukrayna'dan çağırdı. Biden, Rusya'nın adımlarını işgal olarak tanımlayarak yaptırımları duyurdu ve Rusya, Batı'nın yaptırımlarının kanunsuz olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralarıyla sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.